Ayrım 6.
Yakışık alır biçimde nasıl konuşmam gerektiğini bilemedim. Ayağa kalkarken Nesim onu ağzından öptü. Önce gidip annemin iznini almalı. Erkek kardeşime söylemeliyim. Şu anda sana kızmış da olsam çok mutluyum. İkisi birlikte dışarı çıkıp arabaya kadar yürüdüler. Birden Justin büyük bir güçsüzlük duydu. Sanki derinlerdeki sığınağından dışarı sürüklenip okyanusun ortasında bırakılmış gibiydi. Daha başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tam araba hareket etmek üzereyken Nesim, "Hiçbir şey söyleme, yaşamaya başla," dedi. Rustin ağzına bir tokat yemiş gibi oldu. Hemen en yakın kahveye gidip kendisine sıcak bir kakao ısmarladı. İçerken elleri titriyordu. Sonra saçlarını taradı, makyajını tazeledi. Güzelliğinin yalnızca bir vitrin olduğunu biliyor, tazeliğini gururla korumaya çalışıyordu. Hayır, gerçekten kadınca bir yanı vardı. Asansörle bürosuna çıkıp masasına oturan Nesim bir kartın üzerine şunları yazdı. "Çok sevgili Clea, Justin benimle evlenmeyi kabul etti. Onun ya da benim sana olan sevgimi bunun herhangi bir biçimde değiştireceğini ya da engelleyeceğini düşünseydim böyle bir şeye asla kalkışmazdım." Clea'ya yazacağı şeylerin çok duygusal olacağı düşüncesinden korktuğu için kartı yırttı, kollarını kavuşturdu. Uzun uzun düşündükten sonra parlak telefonu kaldırıp Kapadokya'nın numarasını çevirdi. "Da Capo," dedi alçak sesle. "Justin ile evlenme tasarımı anımsıyor musun? İşler yolunda." Sanki bir ton ağırlığındaymış gibi telefonun almacını yavaş yavaş yerine koyduktan sonra parlak masasında yansıyan görüntüsüne bakmaya koyuldu. 4. Önerisini kabul ettirme gibi büyük bir iş başarmış olduğu şu sırada kendine güvenini tümüyle yitirmiş, yepyeni bir duyguyla karşı karşıya kalmıştı. Korkunç bir utangaçlık duygusuydu bu. Dosdoğru annesinin karşısına çıkıp tasarılarını ona açmayı hiç istemiyordu. Bu isteksizliğe çok şaştı. Çünkü her zaman annesiyle birbirine çok yakın olmuşlardı. Aralarında sözcüklerin yorumuna gerek bırakmayan derin bir sevgi ve güven vardı. Şimdiye değin utanmış ya da çekinmişse kardeşinden çekinmişti. Asla annesinden değil. Peki şimdi? Onun gözünden düşmek korkusu da değildi bu. Ağzından çıkacak bütün isteklerini onaylayacağını biliyordu. Peki öyleyse onu tutan neydi? Bunu söyleyemezdi. Ama şu anda annesini düşündükçe yüzü kızarıyordu. Bütün sabahı tedirgin, bilinçsiz davranışlarda bulunarak geçirmişti. Eline bir roman alıyor, sonra bir yere bırakıyor, kendine bir içki hazırlıyor, içmeden unutuyor, resim çizmeye başlıyor, sonra birden elindeki kalemi atıp büyük evin avlusuna çıkıyor, yerinde duramıyordu. Bürosuna telefon edip rahatsız olduğunu söyledi. Ama sonra yalan söylediği zamanlar hep başına geldiği gibi gerçekten de bir mide sancısına tutuldu. Sonra Leyla'yla Naruz'un oturdukları eski köy evinin numarasını istemek üzere ayağa kalktı. Ama ondan da vazgeçip santrala garajının numarasını verdi. Arabası yıkama yağlamadan öğleye dönermiş. Telefonda öyle söylediler. Uzanıp ellerini yüzüne kapadı. Daha sonra sekreteri Selim'i arayıp kardeşine telefon etmesini, hafta sonunda kam abur gibiye geleceğini bildirmesini söyledi. Tanrım, bundan daha doğal ne olabilirdi? Yeni nişanlanmış bir hizmetçi gibi davranıyorsun, dedi kendi kendine öfkeyle. Buluşmanın gerilimini azaltmak için bir an yanında birisini götürmeyi düşündü. Justin'i mi? Olamaz. Persevard'ın bir romanını alıp rastgele şunları okudu. Aşk, siper savaşı gibi bir şeydir. Düşmanını göremezsin ama orada olduğunu bilirsin. En iyisi başını siperden hiç çıkarmamaktır. Kapının zili çaldı. Getirdiği mektupları imzalatan Selim, Nesim'in bavuluyla el çantasını hazırlamak üzere yavaşça yukarı çıktı. Naruz'a götürmesini gereken bir takım kağıtlar vardı. Çiftlik çevresindeki çölün suyunu boşaltmak ve çölü tarıma elverişli duruma getirmek için gerekli pompalarla ilgili kağıtlar. İş konuları en iyi çareydi. Hosnani, mal varlığı iki yöne yayılmış, iki sorumluluk alanına bölünmüştü. Her bir kardeşin kendi sorumluluk alanı ayrıydı. Nesim, banka kuruluşuna ve Akdeniz şubelerine bakıyordu. Naruz, bir Kıpti toprak ağası gibi yaşıyor, çölü zehirleyen tuzu pompalarla dışarı atarak her yıl çevresinden keçi boynuzu, kavun ve buğday ekilebilir alanlar çalarak genişleyen Hosnavi topraklarının bulunduğu Kam Abu Girik'ten ayrılmıyordu. Geri dönen atmaca yüzlü sekreteri, "Araba geldi, ben mi süreceğim?" diye sordu. Nesim çenesi avucunda bir kez daha bahçeyi arşınlamadan önce sessiz bir baş hareketiyle onu savdı. Zambaklı havuzun yanından durup eski Japon imparatorlarının pahalı oyuncaklarına, bir zenginlik ve gösteriş döneminin kalıntıları olan balıklara baktı. Onları getirtmek için öyle büyük paralar ödemişti ki şimdi de bilinmeyen bir hastalıktan, kim bilir belki de yurt özleminden ölüyorlardı. Pursa Martin saatlerce bakardı onlara. Sanatı düşünmesine yardımcı olduklarını söylüyordu. Büyük, gümüş renkli araba kapının önündeydi. Kontak anahtarı üstünde duruyordu. Düşünceli düşünceli bindi. Kentin sokaklarında arabayı çok yavaş sürüyor, sakin bakışlarla parkları, alanları, yapıları inceliyor, kararsızlığın etkisiyle bile ağırdan alıyor ama gideceği yerin düşüncesi usuna gelir gelmez istenciyle onu kafasından uzaklaştırıyordu. Kıyıya indiğinde birden pürüzsüz denizi, bulutsuz havayı seyretmek üzere güneş ışığıyla parlayan kornişe saptı. Araba neredeyse duracak gibiydi. Sonra birden vites değiştirip daha kararlı bir hızla kıyı boyunca sürmeye başladı. Eve gidiyordu. İlk yaz rüzgarlarında çatırdayan palmiyeleriyle kenti geride bırakıp içerilere doğru saptı. Faylardan, kurumuş göl yataklarından oluşan çorak bölgeye yöneldi. Burada taş döşeli yolun yerini kıyıları sazlarla, tatlı mısır tarlalarıyla çizgi çizgi taranmış, dikenli kara bataklıkların arasındaki toprak setleri izleyen koyu renk toprak yollar alıyordu. Arabanın tekerleklerinden çıkan toz içeriye dolarak incecik bir örtü gibi her yeri kapladı. Giderek tozlanan ön camı temiz tutmak için sileceklere çalıştırıyordu. Bütün kıvrımlarını ezbere bildiği dar yolu izleyerek bir saat kadar sonra iki yanı koyu mavi suyla kaplı, dar, uzun bir burnun kıyısına geldi. Arabayı yıkık bir evin, belki de Dimyat'la Körfez arasındaki ırmak trafiğinin işlediği günlerde yapılmış eski bir gümrük barakasının kalıntılarının gölgesine bıraktı. İskenderiye'nin kavurucu güneşi altında her gün biraz daha kuruyup çatlayan, yıkılan, sahipsiz bir baraka. Arabayı dikkatlice kilitledikten sonra gürültücü, pürtüklü bir mısır buğdayıyla çevrili bir tarladan, tozlu kavunlarla cılız fasulyelerin arasından geçerek iskeleye geldi. Çok eski bir sandalın içinde yaşlı bir kayıkçı kendisini bekliyordu. Birden öteki kıyıda bekleyen atları, atların yanında kısacık kalmış Naruz'un karaltısını gördü. Nesimi görür görmez Naruz heyecanla kolunu kaldırarak acemi bir sevinç gösterisinde bulunmuştu. Naruz, dış görünüşleri, beden yapıları birbirine hiç benzemeyen iki kardeş, Nesim'deki yepyeni bir utangaçlık duygusunun sessiz acısıyla ılınmış bir sevgiyle kucaklaştılar. Nesim'den daha genç, daha kısa, daha yapılı olan kardeşi, yakası açık, kolları sıvanmış mavi bir Fransız köylü mintanı giymişti. Kara kıvırcık tüylerle kaplı kolları, elleri çok güçlüydü. Sırtından aşağı eski bir İtalyan omuz fişekliği sarkıyordu. Biri eski moda uçkurlu, torba gibi Türk pantolonunun paçaları, yumuşak deriden eski buruşuk çizmelerin içine takılmıştı. Kenetten kurtulmaya çalışan bir boksör gibi, ağabeyinin kollarına heyecanla, beceriksizce asılıp asılıp geri çekiliyordu. Ama ona bakmak için başını kaldırdığında, Naruz'un yaşamını kara bir yazgı gibi yöneten şeyin ne olduğu ortaya çıktı. Üst dudağı, burnundan aşağı doğru, sanki korkunç bir yumruk yemiş gibi ikiye yarıktı. Zamanında davranılıp dikilmemiş bir tavşan dudak, beyaz bir dişin iki ucunu da açıkta bırakan, her zaman ıslak olan üst dudağı tam ortada iki pembe et bilciğiyle son buluyordu. Kara saçları kadın saçı gibi dalga dalga kaşlarına kadar iniyordu. Gözleri çok güzeldi. Neredeyse kıyaminkilere benzer mavilik ve arılıktaydı. Gerçekten de çirkinliğinin görkemi onlardan geliyordu. Üst dudağının üstünde tüyleri aynı uzunlukta olmayan tırtıklı bir bıyığı vardı. Tıpkı çirkin bir duvara saldırılmış sarmaşık gibi. Ama kılların iyice seyrek olduğu yerden dudağının yarığı görünüyordu. Kısa, yeterince sık olmayan sakalı da gizleme işini pek yapamıyordu. Sanki topu topu bir haftadır tıraş olmamış gibiydi. Sakal verecek hali yoktu. Kalın boynunun, çıkık elmacık kemiklerinin çizgilerini de bozuyordu. Tuhaf, ıslıklı, utangaç bir gülüşü vardı. Dudağını saklamak için gülerken hep yere bakıyordu. Bütün hareketleri çirkindi. Hafifçe kıvrık kolları, bacakları örümcek gibi kıllıydı. Ama sıkıca dizginlenen ezici bir güç izlenimini veriyorlardı. Kalın, titrek sesinde, kontralto kadın sesindeki büyüye benzer bir şeyler vardı. Buluştukları zaman, utangaçlıklarını hafifletmek için olanağı varsa, yanlarında uşaklar ya da başka dostlar bulundurmaya çalışırlardı. Bugün de Nermus, atlarla birlikte sandığı karşılamaya gelirken yanına kahyası Ali'yi almıştı. Kesik kulaklı yaşlı uşak, Nesim'in ayağının dibinden bir tutam toz alıp alnına bastıktan sonra onunla tokalaşmak üzere elini uzattı ve çocukluğundan beri sevdiği birini kucaklamak için kollarını açmış olan Nesim'e çekine çekine sarıldı. Ağabeyinin yumuşak, dostça ama duyarlı davranışı Naruz'un çok hoşuna gitti. Yere bakarak keyifle güldü. Alçak sesle "Leyla nasıl?" diye soran Nesim'in parmakları bir an şakağına gitti. Yeni reçinelenmiş bir yaydan fırlarmışçasına çıkan bir sesle Naruz, "İyi, son iki aydır iyi, Tanrı'ya çok şükür," dedi. Ara sıra anneleri ussal dengesini yitiriyor, haftalarca da sürse sonunda yeniden iyileşiyordu. Gerçekten dünyadan bir kopuştu bu. Ama artık hiç kimse yadırgamıyordu. Çünkü böyle bir nöbetin yaklaşmakta olduğunu anlayan anneleri gerekli hazırlıkları yapıyor. Bu dönemlerde zamanını gül bahçesinin bitimindeki küçük kulübede, çoğunlukla Montelev'in Japonya'da, Finlandiya'da ya da Peru'da okuyacağı o uzun mektupları yazarak, okuyarak geçiriyordu. Yanında tek dostu Kobra ile birlikte iffetin ya da cinin etkisinin geçmesini beklerdi. Babalarının ölümünden sonra annelerinin hastalığı başlayalı ve büyük evin yaşamından bu ayrılışlarını iki oğlan umursamayalı beri bu alışkanlık yıllardır sürüp gidiyordu. Naruz titrek sesiyle bir kez daha "Leyla'nın kafa sağlığı iyi," dedi. Montelev'in dönüşüne öyle sevindi ki kaç yaş birden gençleşti görsen. "Anlıyorum." İki kardeş atlarına binip toprak setlerinin arasında örülmüş yolları yavaş yavaş izleyerek gölün öteki kıyısındaki işlenmiş toprak adacıklarına doğru ilerlediler. Nesim bu at yolculuklarını her zaman çok severdi. Çünkü babasının ölümünden sonra Leyla'nın bir süre oturduğu Abukir'deki evde geçmiş, o birkaç yıla göre çok daha güzel, çok daha renkli olan asıl çocukluğunu anımsardı. Naruz keyifle güldü ama kafasının yarısı başka yerdeydi. İkili adacıkları birbirinden ayıran belirsiz yollar, ırmağın yumuşak kara kıyıları onu yavaş yavaş geriye, burada geçmiş çocukluğunun anımsayabildiği gömütlerine götürmüştü. Çünkü burası gerçek Mısır'dı. Kıptilerin Mısır'ı. Oysa beyaz kent, yabancı toprakların kaygı verici, yadırgatıcı imgelerinin Yunanistan, Suriye ve Tunus'un sızıntılarının oluşturduğu tozlu bir tayfun içindeydi sanki. Güzel bir gündü. Denize dökülen ırmaklarda uzun kıvrık direkleriyle, yay gibi gerilmiş üçgen yelkenleriyle sandallar fasulye tarlaları arasından geçerek ırmak kollarına doğru seyirtiyorlardı. Bir yerde darbukayla tempo tutarak türkü söyleyen kayıkçının sesi, sakinlerin iç çekişlerine, ırmak kıyısındaki milli topraklarda çalışan arabalar ya da kısa demirli sabanlar, için yekpare tekerlekler üreten marangozların, tekerlekçilerin uzak köylerden duyulan patırtılarına karışıyordu. Yıldırım gibi inen dere kuşları sığlıkta avlanırken, kendi türünün gece alışkanlıklarını unutmuş küçük, kahverengi baykuşlar, İki kıyı arasında uçuşuyor ya da suspus olmuş çiftler ağaçların arasında birlikte yuvalanıyorlardı. Bercim ve fasulye kokan yemyeşil tarlalar atlıların iki yanından ötelere doğru yayılmaya başlamıştı. Oysa yol hala inatla ırmak kıyısını izliyordu. Böylece sudaki yansımalarıyla birlikte yol alıyorlardı. Sağda solda küçük köyler vardı. Pişmemiş çamurdan yapılmış evlerin düz damlarında sapsarı mısır koçanın yuvaları parlıyordu. Arada bir ırmakta işleyen sala doğru ilerleyen bir deve kervanının ya da parlak burunlarını durgun suyun bereketli çamuruna, pisliğine sokan, kuyruklarıyla kırış kırış derilerinin üstünden sinekleri kovan büyük kara camız, mısır mandası sürüsünün yanından geçiyorlardı. Hosani topraklarına doğru ilerlerken buradaki yaşamın böylesine yavaş devinmesi ona çok tuhaf geldi. Bambu sapalarından yapılmış bir sacayaktan sarkan keçi tulumunu çalkalayarak tereyağı çıkaran, çömlekleriyle tek sıra ırmağa inen kadınlar. Su dolabında türkü söyleyen mavi pamuklu gömlekli adamlar. Töre gereği tepeden tırnağa soluk, kara, ince kumaşlara sarılmış, nazara karşı mavi boncuk takmış hatunlar. Sonra yoldan geçenlerin eski zaman işi selamlaşmaları. Sanki bu yerlere olduğu kadar bu dine özgürmüş gibi görünen çınlamalı sesiyle Nauruz'un onları yanıtlayışı. Yoldan geçenler kendilerine gülümseyerek selam verirken Nauruz "Naharak Said" ya da "Saiden Barak" diye neşeyle bağırıp duruyordu. Kentin Arap mahallesi dışında insanın hiçbir yerde duyamayacağı bu eski zaman işi selamlaşmaların büyüsüne kapılan Nesim başını sallayarak gülümserken anımsayabildiği çevirilerini düşündü. Günün mübarek ola, bugünün de dünün kadar mübarek ola. Yana dönerek "Nauruz" diye seslenince atını yavaşça onunkinin yanına süren kardeşi "Kamçımı gördün mü?" diye sordu. Gene başını eğerek gülümsemişti. Dudağındaki yarıktan dişi görünüyordu. Altın ayağı kayışına gevşekçe dolanmış, su aygırı derisinden yapılma nefis bir kamçısı vardı. "Tam 3 yıl sonra istediğim gibisini buldum. Şeyh Bedavi bunu Asuhan'dan göndermiş, biliyor musun?" Ağabeyinin kara gözlerine bakmak için o parlak mavi gözlerini bir an büyük bir sevinçle yukarı kaldırdı. Bir çocuk heyecanıyla ekledi. "Tabancandan iyi. Hiç değilse 99'luğu aratmıyor. Bununla epeyce çalıştım. Görmek ister misin?" Yalnız beklemeden başını indirip ilerideki bir çoban kulübesinin yanında çıplak toprağa yeşeleyen bir düzineye yakın tavuğun bulunduğu yere kadar atını koşturdu. Ötekilerden daha hızlı kaçan ürkek bir horoz atın ayaklarına dolandı. Nesim izlemek için durmuştu. Nauruz'un kolu yukarı fırladı. Kıvrımları havada yavaş yavaş açılan uzun kamçı ani donuk bir şaklama ve kahkahayla pat diye dimdik indi. Başı ezilmiş, kanatları gövdesinden yarı kopmuş, hala sıcak, hala çırpınan sakatlanmış yaratığı almak için atından indi. Ara sıra elini torbalanmış pantolonuna sinerek onu kıvançla Nesim'e getirdi. "Ne diyorsun?" Büyük kamçıyı tutan Nesim hayranlıkla bakarken kardeşi ölü hayvanı kahyasına fırlatıp hala kendi kendine gülerek ağır ağır atına bindi. Şimdi yan yana gidiyorlardı. Sanki konuşmalarını engelleyen büyü bozulmuştu. Nesim ısmarladığı yeni manki makineleri anlatıyor, Nauruz'un kuraklıkla, kum yayınlarıyla savaşlarının öyküsünü dinliyordu. Böylesine yansız konularda kendilerini unutur, normalleşirlerdi. Onları birbirlerine en çok yaklaştıran konular bunlardı. Sanki dokunmadan meramlarını anlatamayan iki kör aşık gibiydiler. Ancak kendi toprakları konusu aralarında köprü kurabiliyordu. Ilgın ve keçi boynuzu ekili araziler şimdi daha da zenginleşmişti. Ama verimli toprak şeridini 3 yönden saran çöllerle uğraşamayacak kadar tembel ya da yoksul toprak sahiplerini yüzüstü bıraktıkları yıkkın yerler görülüyordu. Kullanılmayan, bakımsız, ot bürümüş eski evler, çerçevesiz pencereleri, parçalanmış kapılarıyla suyun öteki yakasından dik dik bakıyorlardı. Yarı yarıya begonyalarla sarılı küflü bahçe kapıları, içinde mermer havuzları, yıkık dökük yontularıyla geçmişte kalan bir debdebeye tanıklık eden bahçelerin bakımsız yaban güzelliğine açılıyordu. Onların iki yanında aile mülkünün dış şeridini, sınırlarını oluşturan iyi ağaçlandırılmış yerler göze çarpıyordu. Gölge ve su olmadığı zaman yok olup çöne dönüşecek yaşama güç veren ağaçlar. Hurma, akasya, firavun inciri. Gerçekten de insan burada gözüyle görmese bile ayine dağıtılan tuzsuz ekmek kadar içler acısı tatsızlıktaki çölün varlığını duyumsar. Şurada bir ada, yıkılmış bir saray. Orada eğri büğrü akarsu kanallarından Tibir, yani mısır yükleme işlerine koşuşturulan ipince kuş biçimli sandallar. Artık köye yaklaşıyorlardı. Çamurun iki kıyısı arasında bir köprü yükseliyordu. Çok güzel bir hurma ağacı koruluğuyla süslenmişti. Zincirin açılmasını bekleyen yan yana dizilmiş renk renk sandallar vardı. Köprünün çıkışında bir ara buraya toplanmış bolluk kuşağının, yeşil tarlaların, su şeridinin ötesinde bir çöl ufkunun mavi pusu dikkati çekiyordu. Bir köşeye dönünce kendilerini bekleyen köylü kalabalığıyla karşılaştılar. "Köyümüze onur verdiniz, safalar getirdiniz" diye haykıran köylüler ileriye doğru gülümseyerek yol alan atlıların yanı sıra yürümeye başladılar. Bazıları, köyün ileri gelenleri, yanlarına yaklaşıp ellerini öptüler. Hatta kimileri Nesim'in üzengi demirlerini öpüyordu. Böylece zümrüt rengi su parçasının kıyısında incir biçimli zarif minarelerin atalarının kıpti kiliselerini ötekilerden ayıran arı kovanı biçimli göz kamaştırıcı kubbelerin egemen olduğu köye geçtiler. Buradan sonra yol tarlaların arasından yeniden geriye dönerek dış duvarları kötü hava koşullarıyla aşınmış, pek çok yerleri ıslaklıktan ufalanıp dökülmüş, kimi yerleri ifritli büyülemek için boş inançların armağanı olan grafiti ile kara, tılsımlı el izleri ya da Bismillah maşallah Tanrı kötülükten korusun yazılarıyla kaplı büyük eve gidiyordu. Duvarın köşelerine dönen bir insanki gibi kolları açılmış küçük tahta yel değirmenleri vardı. Büyük evin sahipleri bunları bu dindar köylüler adına ifriti korkutup kaçırmak için büyük yaptırmışlardı. Karma bu girdeki konaklarıydı bu. Dış kapıda bekleyen başkahya emin töre geriye her zamanki gibi sertçe selamladı. Atları tutacak, atlıların inmesine yardım edecek utangaç çocuklar vardı çevresinde. Demir sürgülü, aynıkları yazıtlı, büyük kanatlı avlu kapıları ardına kadar açtı. Böylece doğruca içeriye girdiler. Ev tam karşıda iki katlıydı. Konukların kabul edildiği üst kat, tahıl ambarları, kabul odaları, kilerler ve ahırlardan oluşan alt kat. Nisim eşiği geçmeden önce duvarın sağ yanını süsleyen soluk ama hala seçilebilen resimlere baktı. Ürdün ırmağına yüzmeye gidişiyle ilgili kutsal yolculuğunu anlatan, neredeyse çivi yazısı işaretlerine benzeyen resimler şeridi. Bir at, bir araba, bir gemi, bir uçak. Hepsi de çok basit çizilmişti. Onun bir dua mırıldandığını gören uşaklar, kent yaşamının ona köy göreneklerini unutturmadığını görmenin mutluluğuyla gülümsediler. Bunu yapmayı hiçbir zaman unutmazdı. Sanki pasaportunu gösterir gibiydi. Ağabeyinin bu ince davranışına Nauruz da teşekkür borcu duyuyordu. Çünkü böylece kendisini evin uşaklarına sevdirdiği gibi uşakların gözünde onun kendi durumunu da kurtarmıştı. Kapı girişinin öteki yanındaki resimler, dinin ilkelerine inanan her Kıpti için farz olan o hac yolculuğunu küçük kardeşinde yaptığını gösteriyordu. Ana girişin iki yanında iki güvercin kulesi vardı. Her nasılsa birbirlerine çimento ile tutturulmuş toprak testilerden oluşan iki hantal sütun, Mısır'ın köy evlerine özgü bu sütunlar köy ağasının sofrasının en seçkin yemeğini sağlar. Tonozlu avlunun üstünde bütün gün bir güvercin bulutu gurultayarak uçuşurdu. Burada müthiş bir kaynaşma vardı. Zenci gece bekçisi, gafirler, çiftlik kahyaları, uşaklar teker teker gelip ağabey mirasçıyı selamladılar. Kendisine bir tas şarapla bir tutam çiçek verildi. O sırada yanında duran Nauruz övünçle gülümsüyordu. Sonra pencereleri renkli camlı dehlizden ağır ağır geçtiler. Bir an renkli birer palyaçoya dönüşmüşlerdi. Sonra salkım saçak kameriyeli bir gül bahçesine çaktılar. Kıvrıla kıvrıla giden patikaların sonunda yazlık küçük bir köşk vardı. Leyla orada başı açık oturmuş okuyordu. Eve yaklaşırlarken Nauruz onu uyarmak için adıyla seslendikten sonra "Bir bakalım kim geldi?" dedi. Hemen örtüsünü başına alan annesi parlak kara gözlerini güneş vurmuş kapıya çevirerek "Çocuk gene sütü getirmedi. Ona söylesen iyi olur Nauruz. Aklı bir karış havada. Yılını zamanında beslemezsen huysuzlanıyor." dedi.